أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dostlarımız, değerli dinleyenlerim, tefsir derslerimizde Zuhruf suresinin 26. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Bugün Rabbimiz izin verirse 26. ayetten başlayacağız ve 35. ayet-i kerimeye kadar Rabbimizin kelamını hem tilavet edeceğiz, okuyacağız, hem de anlamaya çalışacağız inşallah. Öncelikle kelam-ı ilahiyi okuyoruz efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
Aziz kardeşlerim, Zuhruf suresinin 26. ayetinden 35. ayetine kadar kıraat etmiş olduk. Şimdi bu ayetleri anlamaya çalışalım inşallah. 26. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Şüphesiz ben muhakkak sizin taptıklarınızdan uzağım, beriyim. Ben ancak beni yaratan Allah'a kulluk ederim. O mutlaka beni doğru yola erdirecektir. Değerli dinleyenlerim, Kur'an-ı Azimüşşan'da İbrahim Aleyhisselam tevhid eri ve teslimiyet kahramanı olarak sunulur. O asla müşriklerden olmamıştır. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamış. Ve bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a tam teslim olmuş bir mümin örneği olarak sunulur. O ülül azim peygamberlerdendir. Bu ümmetin de kendisine efendim nispet edilmekten şeref duyduğu bir yüce peygamberdir. Allah ona selam eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam eylediği gibi. Ve bütün insanlık İbrahim Aleyhisselam'a yönelik bir hüsnü zan içindedir. Yani ona karşı bir sevgi besler. Özellikle Tevrat'a, İncil'e inanan Yahudiler, Hristiyanlar da İbrahim Aleyhisselam'ı büyük bir saygıyla anarlar. İşte onun bütün halleri, sözleri, duaları bu ümmet için de yani ümmeti Muhammed için de son derece değerlidir. Uyulmaya layıktır, yolundan gidilmeye layıktır. Daha doğrusu gidilmesi gereken, uyulması gereken bir yoldur İbrahim Aleyhisselam'ın yolu. Bu sebeple Yüce Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı sık sık misal verir, örnekliğini bize sunar. Burada olduğu gibi. Hani İbrahim babasına ve kavmine ben sizin taptıklarınızdan uzağım demişti. Beriyim. Yani Allah'tan başka ona ortak olarak ilah kabul ettiğiniz ne varsa hepsinden uzağım. Ancak beni yaratana ben kulluk ederim. O mutlaka bana doğruyu gösterecek, elimden tutacak, beni doğru hedeflere iletecektir, diyor. Burada aziz kardeşlerim, değerli dostlarım, İbrahim Aleyhisselam'ın bu duruşu, bütün inananların ortak duruşu olması gereken bir çerçevedir adeta. Bera ve vela kavramı dedikleri, yani bir şeylerden uzak olmak, bir şeylere yakın olmak anlamındaki bu kavramlar son derece önemlidir. Mümin insan Allah'a ortak koşulan her şeyden uzaktır ve Allah'a ve onun dostlarına yakındır. Bu imani bir meseledir, itikadi bir meseledir. Bir mümin Allah düşmanlarını sevemez. Bir mümin Allah düşmanlarının Allah'tan başka ilah olarak kabul ettikleri putlara karşı, bu put ne olursa olsun, asla kalben meyledemez. İşte babasına ve kavmine apaçık bu gerçeği ilan ediyor İbrahim Aleyhisselam. Sizin taptıklarınızdan uzağım ben, diyor. Müfessirlerimiz bu ayetle daha önceki ayetler arasında şöyle bir ilgi kurarlar. Mekke müşrikleri daha önceki müşrikler gibi biz atalarımızın yolunda olmayı daha tercih ediyoruz demişlerdi. Aslında onların büyük ataları İbrahim Aleyhisselam'dı. Normal müşrik atalarına tabi olacaklarına o zaman İbrahim Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu esaslara, prensiplere ve Allah'a karşı kulluğuna teslim olmaları daha uygundu. İşte Cenab-ı Hak onlara adeta bunu hatırlatıyor. Siz, biz babalarımızın dini üzereyiz. Babalarımızı nasıl bulduysak biz o yol üzere yürüyeceğiz diye ısrar ediyorsunuz. Halbuki onların, yani müşrik babalarınızın yolunda yürümektense o büyük atanız olan aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda yürüyün. O bütün putlara karşı meydan okumuş, bütün putçulara karşı, putperestlere karşı bir tevhidi bir duruş sergilemiş ve sizin taptığınız ne varsa, Allah dışında taptığınız ne varsa ben hepsinden uzağım demişti. Öyleyse size gereken de bu büyük atanızın, o büyük peygamberin izinde gitmek olmalı değil mi diye adeta Yüce Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. Ve burada inneni bera'un mimma ta'budun buyurularak da yine müfessirlerimizin ifadesine göre burada inni şeklinde de kullanılabilirdi bu muhakkak ki ben. Fakat iki nun getiriliyor inneni diye, bu tekit olsun diye daha güçlü bir ifade. Muhakkak ben var ya ben sizin taptıklarınızdan uzağım demiş oluyor İbrahim Aleyhisselam. Ancak diyor beni yaratan, beni yoktan var eden Allah var ya, ben yalnız onun kulu olurum. O mutlaka hidayet edecektir bana söylüyor. Bu şekilde bir cümle kuruyor İbrahim Aleyhisselam. Yine bazı müfessirlerimiz burada seyehdiyin ifadesinde o bana hidayet edecektir diye bir gelecek zaman kipi kullanılıyor. Acaba bundan önce sanki İbrahim Aleyhisselam hidayet üzere değil miydi gibi bir soru akla gelebilir. Hayır. O hidayet üzereydi. O asla şirk üzere olmadı. Nitekim Şuara suresi 78. ayette şöyle bir ifade var. Ellezî halagani fehuve yehdîn. O Allah ki beni yaratandır. O bana hep hidayet edendir buyuruluyor. Burada biraz geniş zaman kipi kullanılıyor. Burada ise gelecek zaman kipi kullanılıyor. O bana hidayet edecektir. Alimlerimiz diyorlar ki o şu ana kadar bana hidayet etti. Bundan sonra da hep hidayet edecektir. Elimden tutacaktır anlamındadır. Yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın daha önce bir şirk üzere olduğunu ifade etmez derler. Evet, İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği, haber verdiği şekilde وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ o asla müşriklerden olmadı buyurulur. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ف۪ي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İşte bu sözleri Allah, İbrahim'den sonra gelenler arasında ebedi kalacak bir düstur haline, bir prensip haline getirdi ki, insanlar onun bu vasiyetini hatırlayıp yeniden tevhid inancına dönsünler. Umulur ki böyle bir dönüş söz konusu olabilir. Burada kalıcı bir prensip, kalıcı bir düstur, kalıcı bir söz diye kelimeten bakiye fi akibihi, yani gelecek nesillerde, evlatlarında, ondan sonra gelen tüm insanlığa bir kalıcı söz olarak bıraktı. Neyi? O kelime, o cümle nedir? Müfessirlerimizin beyanına göre kelime-i tevhid, la ilahe illallah sözüdür. Bu söz İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren bir tevhid simgesi olarak, daha önceki peygamberler de aynı sözü, elbette onlar da aynı cümleyi kendi lisanlarında tekrarlamışlardır. Bu cümle diye tefsir ediyor bazı müfessirler kelime-i tevhid. Bazıları da diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam'ın şu sözü, yani bir önceki ayetteki ifade edilen inneni bera'un mimma ta'budun illellezî fatarani fe innehu seyehdîn. Bu söz, yani muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka tapa geldiğiniz ne varsa hepsinden uzağım. Ben ancak beni yaratana kul olurum. O bana hep doğruyu gösterecektir ifadesi, bu sözü. Bu sözü Allah İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden adeta kıyamete kadar tekrarlanacak bir söz, bir parola, bir düstur diyelim, bir temel düstur, kulluk düsturu olarak gelecek nesillere ondan kalan bir söz kıldı Allah. İbrahim Aleyhisselam'ın o tevhid cümlesini böyle ifade ediyor bazı müfessirlerimizde. Yani iki görüş var demek ki konuyla ilgili. Ya la ilahe illallah kelime-i tevhidini Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın o tevhid cümlesini kendi nesilleri, kendinden sonra gelecek olan insanlık ailesi için bir miras bıraktı. Ya da İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'tan başka taptığınız ne varsa ben hepsinden beriyim. Ben ancak beni yaratana kul olurum sözünü Allah kıyamete kadar baki kalacak bir söz kıldı anlamına demişlerdir. Bunu tabi Yüce Rabbimiz biz bu sözü diyor baki kıldık. Belki insanlar bu sözü hatırlayınca tekrar yanıldıkları efendim kulluk ifadelerinden dönerler. Yani başka başka ilahlara sarılmazlar. Başka başka ilahları Allah'a ortak koşmazlar. İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü onlara bir doğruyu gösteren bir ışık, bir kandil gibi sürekli dosdoğru yola dönmeleri için bir işaret olur. Bunu bunun için kıldık. Fakat insanlar buna uydular mı? Şimdi o konuya da ayet-i kerimede değinilecek. Maalesef insanlar İbrahim Aleyhisselam'ın bu tavsiyesine de ya da bu duruşuna da bu düstur halinde bir genel prensip halinde söylediği söze de dönmemişler. Bel metta'tu ha'ulâ'i ve âbâ'uhum hattâ câ'uhumul hakku ve rasûlün mübîn. Doğrusu diyor Cenab-ı Hak, ben hem bunları hem de atalarını yıllarca nimetler içinde yaşattım. Nice nice istifade edecekleri kendilerine nimetler verdim. Sonunda onlara Kur'an ve apaçık bir peygamber geldi. Yani işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin geliş zamanına kadar hem bu Mekke müşriklerini, bugünkü müşrikleri hem de onların atalarını sürekli İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren nice nice nimetlerle ikramlandırdım. Bunu yaptım. Fakat onlar adeta bu İbrahim Aleyhisselam atalarının o miras bırakılan sözüne pek riayet etmediler. Ve nihayette bu apaçık bir peygamber kendilerine geldi. Bu hak ve hakikati getirdi. Bu Kur'an'ı getirdi. Kur'an onlara geldi. Bir de peygamber geldi. Apaçık bir peygamber geldi. Burada ve rasulün mübin buyurulmasına da bazı tefsircilerimiz çok güzel inceliklerin olduğunu, bu ifadede inceliklerin olduğunu ifade etmişlerdir. Ve rasulün mübin, yani peygamberliği son derece apaçık olan bir peygamber geldi. Ya da mübin kelimesi dini mübini, yani kendilerine apaçık hak ve hakikati beyan eden bir peygamber geldi. O bir kahin değildi, şair değildi, mecnun değildi, sihirbaz değildi ve peygamberliği apaçıktı. Gün gibi apaçıktı. Böyle bir peygamber geldi kendilerine. Fakat durum böyle olmasına rağmen onlar yine kendilerine gelen bu yegane hakikatler mecmuası olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı da kabul etmediler. Peygamberliği apaçık olan bu Muhammed Mustafa'yı da sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmediler. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالَ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَاِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. Gerçeği tüm açıklığıyla ortaya koyan ayetlerimiz, bu hakikatler mecmuası, bu Kur'an ya da bu gerçek kendilerine ulaşınca bu bir sihirdir, bu bir büyüdür. Biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Yani Kur'an'ın tesirini hissediyorlardı. Kendi yüreklerinde hissediyorlardı. Çocuklarında, eşlerinde hissediyorlardı ve Kur'an onları adeta sarsıyordu ve gönüllerini cezbediyordu. Bu çekicilik karşısında, bu mucize karşısında söyleyecek söz bulamamışlardı. Hemen bu olsa olsa bir sihirdir, büyüdür, bizi tesir altına aldığına göre diye bu şekilde karşı çıkıyorlardı. Ve her halükarda biz onu inkar ediyoruz diyorlardı. Yani bizi bu kadar tesir altına alması bizi atalarımızın dininden koparacak değildir diyerek adeta küfürde ayak diretiyorlardı. Nitekim burada ve inna bihi kafirun diye bir isim cümlesi kuruluyor ki isim cümlesi bir sebatkarlık ifade ediyor. Biz ona karşı duruşumuz itibariyle ancak inkar olur. Biz kafir oluruz. Yani kafir onu görmezden geliriz. Onu yok farz ederiz. Ona karşı efendim kalbimizi açmayız anlamında bir duruş sergiliyorlar. Bir mantıksızlık, bir tutarsızlık ya da Kur'an'ın getirdiği hakikatlerde bir yanlışlık, batıllık olduğundan değil. Bizim duruşumuz budur. Sen ne getirirsen getir diyerek böyle inatla, bir ısrarla küfürde sabit kadem olmayı kendilerine bir hüner yapmışlar adeta. Bu yönüyle Kur'an da bize onların duruşlarının bir akli temele ya da herhangi bir gerçekliğe dayanmadığını, sadece bir duruş olduğunu, biz kabul etmiyoruz diyorlar, başka bir şey demiyorlar ve inkar ediyorlar. وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٌ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ve diyorlar ki, bu Kur'an şu iki şehirden önde gelen büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Şimdi aslında demek ki inkarlarının temelinde şöyle bir şey var. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem pek büyük birisi olarak görmüyorlar. Çünkü zenginliği yok, liderliği yok zahiren. O dönemde ileri gelenlerden birisi değil. Evet Kur'an güzel bir şey ama yani böyle tesirli bir kitap ama madem böyle bir kitap gelecek, madem böyle bir peygamberlik gelecek, öyleyse şu iki şehirden bir büyük adama gelmeli değil miydi? Bu ayette sözü edilen iki beldeden, iki şehirden maksat Mekke ve Taif şehirleridir diyor tefsircilerimiz. Yani ya Mekke'deki falana, Taif'teki falana, ikisinden birine gelmeliydi şayet efendim gelecekse böyle bir peygamberlik. Tamam bu Kur'an sözleri itibariyle, nazmı itibariyle, yani belagatı, fesahatı ve ihtiva ettiği manalar itibariyle güçlü bir kitap. Fakat bu gelip gele gele hani Abdülmuttalib'in yetimi, işte malı mülkü olmayan birine mi gelmeliydi diyerek peygamberimizi küçümsüyorlar. Bu iki şehirdeki gelmesini arzu ettikleri şahıslar hakkında da tefsirlerimizde şöyle bir izah var. Mesela Velid bin Mughire diyor ki, Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben yahut Sakif kabilesinin ulusu Amr bin Ümeyr dururken Kur'an Muhammed'e mi inecekti diyor. Yani kendisini işte gelecekse bu bana gelmeliydi diye Velid bin Mughire Mekke'de kendisine gelmeliydi diye iddia ediyor. Efendim ya da diyor hani Sakif kabilesinden Amr bin Ümeyr gibi birisi ona gelebilirdi. Bazı tefsirlerde ise Taifli Urve bin Mesud Es-Sakafi ismi geçiyor. Demek ki o dönemin kendince kavminde ya da o beldede önde gelen, saygı duyulan, itibarlı birileri bunlar. Eğer gelecekse Kur'an bunlara gelmeliydi diyorlar. Yani yakıştıramıyorlar. Allah'ın rahmetini, Allah'ın bu peygamberlik nimetini bu tür insanlara gelirse kabul edeceklermiş iddiaları öyle. Ama Cenab-ı Hak rahmetini dilediğine tahsis eder. O peygamberliği dilediğine lütfeder. Demek ki insanoğlunun değerlendirme kriterleri tarih boyunca böyle olmuş. Mesela Musa Aleyhisselam'dan bir komutan gönderilmesini istiyorlar. Cenab-ı Hak Talut'u gönderince diyorlar ki yahu şimdi onun malı mülkü yok. Yani zengin biri değil. Şimdi bu nasıl olur diye itiraz ediyorlar. İnsanların gözünde demek ki değer ölçüsü malı mülkü olmak, yani zengin olmak ya da makamı olmak, iki şey. Onun dışındakilere değer vermiyorlar. Halbuki Yüce Rabbimizin katındaki değer çok daha farklı. Yani yer halkının terazisi buna göre çalışıyor, maddiye göre çalışıyor, zenginliğe göre çalışıyor, makama, mevkiye göre çalışıyor. Fakat Cenab-ı Hakk'ın katındaki değer çok daha farklı. Allah kulları arasından dilediklerini seçiyor. Onları hangi özellikleri itibariyle seçiyor biz onu bilmiyoruz bütün yönleriyle. Ancak alemlerin Rabbi kendi kelamına, kendi kitabına kim layık olacaksa onu seçiyor. İstifa ediyor işte. Ahir zamanda da Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem bir elçi olarak Yüce Rabbimiz kendisine seçiyor. Evet, babası daha doğmadan vefat etmişti. Annesi daha o henüz 6 yaşındayken vefat etmişti. Tam bir yetimdi. Belki malı mülkü yoktu, fakirdi. Ama alemlerin Rabbi işte son dinin peygamberi olarak onu seçti. Ve soruyor Rabbimiz. Ehum yaksimûne rahmete rabbik. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Allah'ın rahmetini bölüştürecek memurlar mı onlar? Yani yok ona verilmeli değil, verilmemeliydi, falana verilmeliydi diyerek sanki onlara böyle bir görev mi verilmiş? Allah'ın rahmetini onlar mı tevzi edecek, ayıracak, adeta bölüştürecek? Nahnu kasamna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Yani kime çok verdik, kime az verdik. Bunu taksim eden de biziz. Yani siz birine dünyalık fazla verilince onun çok çok kıymetli biri olduğunu mu sanıyorsunuz? Sadece çok değerli oldukları için mi onlara çok verildi zannediyorsunuz? Hayır. Allah dilediğine rızkını bolca verir, dilediğine belli bir ölçüyle verir. Bu üstünlük sebebi olamaz. Ayet çok vurucu gerçekten. Onların arasında da maişetlerini biz taksim ettik diyor Cenab-ı Hak. Biz taksim ettik. Onlar her ne kadar işte biz çalıştık, çabaladık, ticaret bilgimiz, maharetimiz sebebiyle bunları elde ettik diye düşünebilirler. Halbuki öyle değil. İşte biz çok akıllı davrandık falan. Yok, biz bu işin ilmini yaptık. Geceyi gündüz yaptık. Bunun için böyle biz çok zenginiz. Siz çok fakirsiniz, öyle değil. Maişetleri diyor aralarında biz taksim ettik. Dünya hayatında bu böyle. Ve dolayısıyla o kendisine çok verilen daha üstün, az verilen daha az üstün tarzında bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Onların bir kısmını bir kısmına derecelerle üstün kıldık. Evet, bu maişet itibariyle, geçimlikler itibariyle zengin var, zenginin daha zengini var. Daha zengini var, daha zengini var. Farklı farklı bir bu maişetler noktasında yani yaşam şartları, hayat şartları itibariyle farklılıklar oluşturduk. لِيَتَّقِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّ. Bunu da birbirine iş gördürsünler için, birbirini istihdam edebilsinler için diye yaptık. Yani herkese tek düze vermedik. Öyle olsaydı hayat yaşanılmaz olurdu. Yani birileri amir olacak, birileri memur. Birileri patron, birileri işçi. Herkes birbirine ihtiyacı var değişik alanlarda. Ve herkesin maişetini farklı farklı dağıttık diyor Cenab-ı Hak. Ve aralarına bir takım dereceler de koyduk. Fakat bunlar onların çok çok faziletli olduğu anlamına gelmiyor. Bu dünya nizamını ben böyle kurdum diyor Cenab-ı Hak. Nizam böyle kuruldu. Ki birbirine insanlar belli alanlarda muhtaç oldukları ölçüde bir toplum hayatı sürdürebilirler. Aksi halde herkes eşit olsa orada bir nizam kurmak, intizamlı bir hayat oluşturmak mümkün değil. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecmeun ve şöyle bitiyor ayet işte. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden çok daha üstündür. Burada rahmet kelimesi ve rahmetu rabbike ifadesi Rabbinin rahmetinden ne kastedilmiş olabilir? Müfessirlerimiz diyorlar ki burada peygamberlik kastedilmiş olabilir. Yani peygamberlik nimeti var ya, o nimet onların topladıkları dünyalık namına ne kadar topladıkları mal mülk varsa hepsinden çok daha üstündür. Ya da evul hidaye, yani Rabbinin bir kuluna hidayet lütfetmesi, mümin olması. Onların topladıkları her şeyden çok daha hayırlı. Yani nice zenginler var. Yani inkar ettikleri halde çok büyük mallara, mülklere sahipler. Birazdan o konular da gelecek. Yani Yüce Rabbimiz burada aslında surenin bu bölümünde dünyevi anlamdaki zenginliklerin hiçbir zaman efendim bir değer ölçüsü olamayacağını, dünyadaki bu farklılıkların insanların Allah katındaki değerlerini göstermeyeceğini bize anlatıyor. Değişik şekillerde ki biraz sonra zaten esas daha çarpıcı ayetler var konuyla ilgili. Ya da İslam nimeti, işte iman nimeti, bütün bu nimetler ya da cennet nimeti. Bu nimetler dünyevi nimetlerden çok ama çok çok üstün nimetlerdir. Bu yönüyle Allah bir kuluna Kur'an gibi bir kitapla buluşmayı nasip ettiyse, bir iman nasip ettiyse, efendim bir İslam nimetiyle buluşma gibi bir nimet lütfettiyse, bu nimetler hiçbir dünyalığa tercih edilemez. Bunlar Rabbimizin hususi rahmetleri. Ve hele hele peygamberlik nimeti, o hiçbir şeyle kıyas edilemez. Ve Allah'ın bu rahmetlerini siz taksim edemezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Bunu biz taksim ederiz. Evet, dünya maişetlerini de biz taksim ederiz. O da bizim rahmetimizin bir sonucu. Fakat dünyevi nimetlerle bu nimetler arasında kıyas yapmak mümkün değil. Çünkü bu manevi nimetler, hidayet nimeti, İslam nimeti, Kur'an nimeti, peygamberlik nimeti her şeyden çok daha üstün ve faziletlidir, hayırlıdır. Bakınız şimdi esas sureye ismini veren o Zuhruf suresi diye ifade ettiğimiz o zinet, altın, değerli maden anlamına gelen o ayetlere gelmiş bulunuyoruz. Bu ayetler 3 ayet peş peşe, sonra üzerinde konuşuruz inşallah. Şöyle buyuruluyor. وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ Halbuki insanlar küfürde, yani inkarda birleşen tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerine çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. وَلِبُيُوتِهِمْ اَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltuklarını da hep gümüşten yapardık. Hatta وَزُخْرُفَا bu ayetin 35. ayette de zuhrufa kelimesi geçer. Gümüş ve altın karışımı, altın süslemeli demek. وَزُخْرُفَا وَاِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ Onları altın ziynetlere, mücevherlere boğardık. Fakat bunların hepsi dünya hayatının basit ve fani zevklerinden ibarettir. Ahiret nimetleri ise Rabbinin katında kalpleri Allah saygısıyla dopdolu olup ona karşı gelmekten sakınan bahtiyarlara, yani muttakilere mahsustur. Bu 3 ayet, 33, 34, 35. ayetler, işte sureye ismini veren ayetler bunlar. Zuhruf suresi diyoruz. Çok enteresan yani. Rabbimiz buyuruyor ki insanlar eğer küfür üzere, yani inkar ve kafir olarak bir tek topluluk haline gelecek endişesi olmasaydı, biz diyor Rahman'ı inkar eden, Allah'ı inkar eden kimselerin evlerinin tavanlarını gümüş yapardık. Hatta üzerinde böyle basamak basamak yükselecekleri merdivenleri de gümüşlerden yapardık. Ve o kapılarını, koltuklarını, üzerlerine yaslanan koltukları gümüşten ve altından yapardık. Gümüş ve altın süslemelerle yapardık. Şimdi şöyle düşünün. Allah'ı inkar edenlerin hakikaten dehşet bir zenginlikleri var olduğunu düşünün. Evleri böyle altın, gümüş neredeyse. O zaman mümin insanlar belki onlar da yahu biz hani hak üzere olsak Allah bizim Rabbimiz bize de bunlardan verirdi. Vermediğine göre herhalde bunların yolu daha doğrudur diye gönüllerine bir şüphe düşebilecekti. İşte Rabbimiz de buna işaret ediyor. Eğer insanlar bir küfürde birleşen, inkarda birleşen tek bir topluluk haline gelme endişesi olmasaydı, biz diyor o dünya hayatındaki o en kıymetli varlıklar diye ifade edebileceğimiz altın ve gümüş gibi o değerli madenlerden onlara o kadar bol verirdi ki evlerinin tavanlarını bile bunlardan yaparlardı. Basamakları, merdivenleri bunlardan olurdu. Koltukları böyle altın ince süslemeleriyle olurdu. Hepsine böyle bol bol verirdik. Fakat diyor bütün bunlar böyle olsaydı bile bütün bunlar hepsi dünya hayatının geçici menfaatlerinden ibaret kalırdı. Bunların hepsi dünya hayatı. Neticede 60 yıl, 70 yıl, 100 yıl sefa sürecek o kadar. Halbuki diyor Cenab-ı Hak vel ahiretu inde rabbike lil muttakin. Ahiret kazancı o cennet Rabbinin katında ancak muttakileridir. Yani iman eden, salih ameller işleyen ve Allah'ın gazabından ve azabından tir tir titreyerek bir hayat sürenleredir. Bu yönüyle dünya hayatının bir şekilde yüzlerine güldüğü kimseler çok daha faziletli değiller. Bu bakımdan ey insanlar, değer ölçünüz para olmasın, değer ölçünüz dünyevi nimetler olmasın. Bu sebeple siz böyle yaptığınız için, böyle değerlendirdiğiniz için o yetim bir insan olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an gibi bir ilahi kitabın inmesini çok görüyorsunuz, yakıştıramıyorsunuz. Ama bu sizin sakat bakışınızdan kaynaklanıyor. Halbuki Cenab-ı Hak rahmetini kime vereceğini en iyi o bilir. Onun rahmetini siz taksim etmiyorsunuz. Aranızda böyle bir dünyevi bakımdan farklılıklar var diye, halbuki onu da biz yaptık, böyle yanlış bir değerlendirmeye gidiyorsunuz. Bu sebeple hiçbir şey dünya hayatı ve ziynetlerinden, mallarından, mülklerinden ibaret değil. Esas hayat ahiret hayatıdır. Ve ahiret hayatı bu dünyadaki elde ettiğiniz nimetlere göre değil, dünyada size ikram edilen, verilen o nimetlerle ne yaptığınıza göre şekillenecek. Yani dünyada imanınız, salih amelleriniz, varsa infaklarınız, ahiret hayatınızı iman edecek ve sizi Allah katında değerli kılacak olan budur. Yani takvanızdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmez. Ama diyor, bu dünya metaının, yani nimetlerinin, faydalandığımız ne varsa her şeyin çok çok büyük değerleri yok. Elbette Allah'ın nimetleri olması itibariyle mümin insan bu her bir nimete karşı tazimli olur, hürmetli olur. Ancak dünyevi nimetlerin hiçbirini efendim ahiret nimetinden üstün görmez. Kur'an'dan üstün görmez, İslam'dan üstün görmez, imandan üstün görmez. Bu son derece önemli bir bakış açısıdır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururlar. Uyanık olunuz. Şüphesiz dünya Allah katında çok değeri olmayan bir şeydir. Dünyanın malı da mülkü de aynıdır. Ancak Allah Teala'nın zikri ve ona yaklaştıran şeylerle güzel şeyleri öğreten ve öğrenen olmak başkadır. Evet. Bu alemde değerimizi, Allah katındaki değerimizi artırmak istiyorsak, bu dünya malını bile Allah uğrunda ne kadar kullanabilirsek meşru çerçevede ne kadar güzel onları Allah için değerlendirebilirsek, onlar da bizim ahirette derecemizin yükselmesine vesile olmuş olur. Aziz dostlar, görüldüğü üzere son derece efendim basit bir bakış şu: İnsanın değeri dünyalığı kadardır diye bakacaksak, bu son derece basit, sığ bir değerlendirme. Bunu Allah'tan gafil insanlar böyle değerlendirebilirler. Fakat müminler asla böyle bir hataya düşmemelidirler. Bazen birçok konuda insanların liyakati bile değerlendirilirken, vazife tevdi edilirken, malına, mülküne, şanına, şöhretine bakılıyor ki müminler tarafından bile bu yanlışa düşülüyor. Bu Rabbani bir bakış açısı değil. Bütün mahlukata, insanlığa Allah'ın nazarıyla bakabilmek önemli. Gerçek değer ölçüleri iman, salih amel ve ahlaki yapıdır. Ona göre değerlendirmek gerekir. İnsanlar evlenirken bile bakıyorsunuz değil mi, mümin insanlar bile karşı tarafın maddi boyutuna öncelikli olarak yaklaşıyorlar. Bu işte Allah katında gerçek değerin ve kıymetin ne olduğunu bilememekten ya da bilse bile bundan, bu hakikatten gaflet üzere olduğundan kaynaklanan bir sakat görüş, bakış açısı. Öyleyse her birimiz gözümüze ve gönlümüze, önce gönlümüze bir iman gözlüğü takarak Rabbimizin katında değerli olanı değerli görmeli, değersiz olanı da değersiz görmeli. Şu alemi ve içindekileri Allah'ın değerlendirdiği gibi değerlendirmek uyanıklık, basiret ve firaset alameti iken, Allah'tan kopuk kafirler gibi değerlendirmek de büyük bir gaflet oluyor. Yüce Rabbimizden niyazımız, gözümüzü ve gönlümüzü imanımızın bize verdiği ölçeklerle değerlendirebilmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Dünya ve ahireti onun bakışıyla, Yüce Rabbin bakışıyla kıymetlendirmeyi Rabbim cümlemize lütfeylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.